Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınını Kolektif Ağız'dan yapıyoruz. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Atiye Yeşil'e de birlikte Kolektif Ağız'da seyircilerimizle, izleyicilerimizle birlikteyiz. Atiye Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar Sevih. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Kolektif Ağız'a da minnettarlıklarımı sunarım bize bu fırsatı sağladıkları için.
Aynı zamanda tabii ki Info Yatırım sayesinde bugünkü etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kendine çok teşekkür ederiz. Info Yatırım zaten bizim her zaman arkamızda olan, bize destekleyen, hiç ihmal etmeyen bir şirket. Çok teşekkür ediyoruz.
Onun da ötesinde araştırmalarını hiç kaçırmam. Her gün okurum yani.
Siz o konu çok hassassınız.
Benim hani normalde buraya gelmeseydim 8 ile 10 arası bulabildiğim, erişebildiğim bütün aracı kurum bültenlerini ve araştırma raporlarını en azından gözden geçiririm.
Eskiden beri mi?
Yok, eskiden metresim vardı. Bir de motosikletim vardı.
Siz yazdınız mı rapor hiç?
Efendim?
Siz rapor yazdınız değil mi? Tabii
ben 10 sene aracı kurumlarda banka ve makroekonomi analizi yaptım. Ve 26 kişinin raporunu düzelttim. Sonra bunalım geçirdim. Camdan attım kendimi. O zamandan beri de hiçbir şirkette çalışmadım. Ama zaten hani bana iş verecek şirkette pek kalmamıştı. 26 tane şirket değiştirdim 10 yılda. Daha fazla sorma Semih yani.
Daha fazla yok, bu kadar yeter.
Kalkıp gitmeye gidecek arkadaşlar yani.
Şimdi her hafta yaptığımız gibi size konuşacağız. Sonra da seyircilerimizden soru rica edeceğiz. Görüşlerini merak ediyoruz. Şimdi Atiye Bey, şunu sormak istiyorum. Son günlerin popüler konusu Kanal İstanbul. Özellikle deprem sonrası, depremle birlikte aynı döneme denk geldi. Kanal İstanbul çok tartışılıyordu. Ben işte kent için, İstanbul için, ülke için oluşturduğu riskleri, işte tabiata, çevreye, kent dokusuna uygunluğunu sormayacağım size. Tabii istiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Ekonomik boyutunu soracağım. Şimdi bunun finansmanı zamanı çok tartışılmıştı. Daha çok Arap sermayesi tarafından finanse edeceği söylendi. Bazı ülkelerde bunun reklam filmleri afişleri de dönmeye başlamıştı zaten daha önceden. Şimdi tekrar başladı. Siz bu işin ekonomik boyutunu nasıl görüyorsunuz? Yani Kanal İstanbul Türkiye'deki yavaşlayan ekonomiyi, dağılan ekonomiyi, işte zorlaşan ekonomi şartları için bir can suyu, bir nefes olma potansiyeli taşıyor mu? Ne ifade ediyor Kanal İstanbul Türkiye ekonomisi için?
Ya bir kere Kanal İstanbul bir lojistik projesi değil, bir rant projesi. Satılan da Kanal İstanbul değil, Kanal İstanbul'un çevresinden kurulacak olan lüks rezidanslar. Yani işte bu herhangi bir, ne bu ya, o şey Beyoğlu'nda alt tarafı şeye çevirdiler. Veyahut da işte Karaköy'ü çevirdiler. Yani onu 50 kilometre boyunca düşünün. Satılan bu. Kanal İstanbul niye hiçbir şekilde gelir elde edemez? Daha tesadüfen başka bir sebepten dün akşam kontrol ettim. Yani şu anda Montreux Sözleşmesi gereği biz boğazlardan geçen tankerlerden çok düşük ücretler alıyoruz. Yani en pahalısı 10 bin dolar filan. Orada 75 bin dolardan başlayacak. Pişmez arkadaşlar, yani kimse oraya gitmez. Onun yerine 3 gün Karadeniz'de bekler. Ayrıca gemi tonajları büyüdü ve transportun önemli bölümü artık mallardan, yani özür dilerim, küresel ihracat akımları mallardan hizmetlere kaydığı için açın bakın boğazdan geçen tanker sayısı ve tonajı zaman içinde azalmıştır. Yani Rusya'yı şu Samsun boru hattını yapmaya ikna etsek yarı yarıya düşer. Dolayısıyla oradan hiçbir şekilde gelir elde edemezsiniz. Bütün çevresel sıkıntıları, depreme etkisi olur mu, şu dur bu kenara bırakalım. Yani en az 15 milyar deniyor, siz ona 20 milyar deyin. Türkiye'nin ne olduğunu şey yapıyorsunuz. Senede 1 milyar gelir üretiyor. Buna yatırım yapan yatırımcı, Türkiye'ye yatırım kazancı beklentisi Eurobondlar kadar olsa %8 kaç yılda geri alır? Alamaz ki, 40 yılda geri alır. Peki bu nasıl finanse edilecek yapılırsa? Geleneksel şekilde müteahhitler projeye şey olacak, açık eksiltme yapılacak. Onlar da hazine garantisiyle kredi alacaklar. Yani Türkiye'nin borç stoğu yükselecek. Ve dediğim gibi ondan sonra da işte o planlar çok açık. 2 milyon kişilik bir kent kurmayı planlıyorlar da Türkiye'de o kadar zengin yok yani. Bu
Türkiye'de olması şart değil ki.
İşte yabancılara satacaklar.
Oradan bir döviz girişi sağlanır mı? Anlamlı bir döviz girişi, hızlı bir şekilde.
Vallahi bilmiyorum, fiyatlara bağlı. Yani yabancıların Türkiye'ye konut olarak ilgisi düşüyor. Bu da resmi rakamlarda var. Bir zamanlar aylık konut satışlarının %5 falan yabancılara gidiyordu. Şimdi bu %1'lere, 1,5'lara düştü. Biz kendi konut fiyatlarımızı öyle yükselttik ki artık millet, Türk vatandaşları, tabii bunun bir kısmı pasaport için ama gidip yurt dışında mülk ediniyor. Kanal İstanbul çevresinde de böyle bir şey yapacaksanız kimse almaz. Ha, bütün bu hani zamanında Göya Keynes demiş ya, işte yani iş bulamıyorsanız çukur kazdırın sonra kapattırın diye. Öyle bir şey düşünüyorsanız bir miktar yararı olur. Ama bunlar klasik inşaat projeleri gibi emek yoğun değil, daha çok teknoloji yoğun. O yüzden çok fazla bir çarpan etkisi olmasını da beklemiyorum açıkçası. Her anlamıyla yani dediğim gibi çevreyi, siyaseti bir kenara bırakın. Ben de boğazları seviyorum. Keşke hiç gemi geçmese ama olmayacak bir şey. Yani o yüzden bu Erdoğan'ın en büyük Amerikalıların deyimiyle beyaz fili. Hiçbir işe yaramayacak, kullanılmayacak bir proje.
Ekonomik olarak başarısız bir proje olur.
Son derece yanlış.
Teşekkür ederiz. Bir 19 Mart buhranı yaşadık, krizi yaşadık. Şimdi de bir ayı geride bıraktık 19 Mart'ın. 18 Mart akşamı, 19 Mart sabahı başlayan dönemi. Ciddi bir hasar bıraktı ekonomide. Önce istiyorsan son bir ay süreci bir değerlendirelim. Bir ay geçti, ortak sakinleşti mi? Bozulan denge yavaş yavaş düzelmeye başladı mı? Yoksa aynen kötüleşme devam ediyor mu?
Önce ciddi zarar diyenlerin hepsi sahtekar ve kalpazandır diye başlayayım. Ben de deprem uzmanlarından öğrendim. Hepsini mahkemeye vereceğim. Bu yalanları karşılıksız kalmıyor. Yok estağfurullah. Tüm meslektaşlarıma saygım var. Abi zarar dediğimiz bir borsa düşmüş. 2.50 milyar dolar döviz kaçmış. Şimdi ben yani muhalif biriyim. Bunu hiçbir zaman gizlemedim ama Sayın Özel sayıyor. Bununla şunu yapardık. Bununla bunu yapardık. İşte şu kadar mı? Arkadaşlar o rezervler bizim paramız, Türkiye'nin milli serveti değil. Onların hepsi borç para. Ne zaman rezerv milli servetimiz olur? Türkiye cari fazla verir. Yani mal ve hizmet satma dengesi ithalatından fazladır. İkincisi, yurt dışından Türkiye'de yatırım yapmak için, fabrika kurmak için para girer. O artık esir paradır. Türkiye'nin parası sayılır. Bizimki bir fırsatçı yabancılardan gelen swap parası, bankalardan aldığınız zorunlu karşılıklar ve bankalarla kendi aranızdaki swap işlemlerinden elde ettiğiniz dövizler, yabancı ülkelerden temin ettiğimiz borçlar. Bunların azalması ancak Merkez Bankası Türk lirasını savunamaz hale gelirse sorun olur. Aksi halde bunların kaçıp gitmesini, yani İmamoğlu olayının sonucudur ama çok büyük bir zarar olarak lanse etmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Borsa da aynı şekilde, zaten İmamoğlu'ndan düşmeseydi şeyden düşecekti, yani faiz arttırımından. Ama İmamoğlu'nun skandalı ve arkasından CHP'nin gösterdiği son derece kararlı tutumun ekonomik verilerde bir yavaşlama başlattığını görüyoruz. İşte bunları çeşitli anket verilerinden, daha Nisan'da bir tek onlar var, tüketici güveni düştü, ekonomik güven endeksi düşecek filan. Yani ekonomide bir ne oluyoruz, Türkiye nereye gidiyor, biraz bekleyelim diye sabit sermaye yatırımlarını ve yüksek fiyat tüketim mallarına olan fiyatı düşürdüğünü görüyoruz. Merkez Bankası'nın faiz arttırması, o da bir zarar sayılmaz. Çünkü bence zaten arttırmalıydı. Aksi halde enflasyon hedefine erişemezdi. Ama bence Merkez Bankası çok uzun süre faiz indiremeyecek. Çünkü politik şoklar devam edecek. Dolayısıyla bu ekonomiyi önemli ölçüde yavaşlatabilir.
Atiye Bey, ama İmamoğlu 19 Mart süreci yaşanmasa faiz 250 bas puan azalacaktı. 40 puan olacaktı. Şimdi 49'dan fonluyor, 48'den fonluyor. Bu bir maliyet değil mi?
Maliyet, ama şöyle bir sorun var karşımızda. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlaması dahi erkendi. Hani Sayın Erdoğan mı rica etti yoksa onlar kendi enflasyon modelleri mi bozuk bilmiyoruz. Ama asla o düşürülen faizlerle enflasyonla mücadele edemezlerdi. Şahsi görüşüm değil. Şu anda bile zaten TÜİK'in enflasyonunu bir kenara bırakın, Koç Üniversitesi enflasyon algısını ölçüyor. Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon göstergeleri yükselmeye veyahut da Merkez Bankası hedefinin çok üstünde bir yerde katılaşmaya başladı. Dolayısıyla yani hani o felaket bir şey getirdi. Beraberinde bir iyilik getirdi. Merkez Bankası faizi olması gereken yere çekti.
Tamam, onu diyorsunuz ama şimdi gayri sektör zorda, KOBİ'ye zorda, kredi çekmek zorunda olan vatandaş zorda, faizin yükselmesinden dolayı. Ve bu genel işte hem vatandaş hem KOBİ'ye şirketler, gayri sektör, hatta ihracatçıya biraz da ekonomik şartların Mart itibariyle, Nisan itibariyle biraz daha yumuşamasını ve gevşemesini bekliyordu. Daha pozitif bir hava bekliyordu. Şimdi tam tersi bir havaya büründük. Biraz fazla küçümsediğinizi düşünmüyor musunuz?
Türkiye'de bahsettiğin kesimlerin çok ciddi sıkıntıları var. Ama bunlar makroekonomi politikasıyla çözülemez. Bir kere bunun anlaşılması lazım. Bir aile zaruri ihtiyaçlarını karşılamadığı için sürekli kredi kartına da banka kredisine yükleniyorsa, o ülkedeki sosyal güvenlik ağı çökmüş demektir. Çünkü bunun sonu yok. Yani ben bu insanlara acıyorum, çok ciddi bir şekilde empati duyuyorum. Ama tüm ülkenin geleceğini ilgilendiren enflasyonla mücadele, kur istikrarı gibi sorunlarda bu birkaç milyon kişinin öncelikleri göz önüne alınarak politika yönü belirlenemez. KOBİ'ler sıkıntıda her zaman, yani ben 35 yıldır bu meslekteyim, KOBİ'ler hep sıkıntıdaydı. Çünkü KOBİ onlar. Yani şey gibi, hani bir ormanda aslanlar var, kaplanlar var, tilkiler var ve siz tavşansınız kardeşim. Türkiye'de KOBİ'lerin sorunlarını da kurla veya faizle çözemezsiniz. Türkiye çok aşırı ölçüde çok düşük boyutlu şirketlerden oluşan bir yapı arz ediyor. Bunların birleşmesi veyahut da bir şekilde daha büyük şirketlerin tedarik zincirlerine entegre olması lazım. İhracatçılara gelince, ya kardeşim yani tamam Türk lirası dolara karşı değer kaybetmiyor da euroya karşı ne kadar değer kaybetti yani. İhracatı da iki bölüme ayırmak lazım. Bir, çok düşük katma değerli Çin, Bangladeş, işte Pakistan gibi ülkelerle rekabet edenler. Bunları kur kurtarmaz. Yani bunların çok daha düşük maliyetle üretim yapmayı öğrenmesi lazım bir şekilde. Daha yüksek ölçekteki şirketler kar marjlarını kaybediyorlar. Şikayetleri budur. Yani Avrupa'da pazar payını kaybettiklerine veyahut da ihracatların daralttıklarına dair bir veri yok. Yani bu veriler zaten her ay açıklanıyor. Yani ihracatımızda bir düşüş yok. En önemlisi de ekonomist olmayanlar için söylüyorum. Çok basit bir kural vardır. İhracatın miktarını kur değil, sizden mal alan ülkenin gelir durumu belirler. Avrupa resesyonda oldukça, petrol fiyatları bu kadar düşük seyrettikçe başlıca iki pazarımız olan Avrupa ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ihracatımız zorda olmaya devam edecek. Yani kuru doları 50 lira yapsanız da bu gerçekleşmeyecek.
Peki Atay Bey, şimdi faiz düşmeyecek dediniz uzun bir süre. En çok hangi kesimi negatif etkilenmesini bekliyorsunuz?
Yani en pahalı şeylerden başlayalım. Konut, otomotiv. İşte ondan sonra böyle elektronik eşya çok pahalı şeklinde gider. Tabii ki tüketici kredilerinde ben bir süre sonra ciddi bir yavaşlama bekliyorum. Çünkü özellikle yaz aylarına geldiğimizde enflasyonda mevsimsel de olsa ciddi bir gerileme göreceğiz. Ve insanlar paralarını tasarrufta kullanmanın daha faydalı olacağı görüşüne alışacaklar. Dolayısıyla o hastayla ekonomiye bir şey yayılabilir. Ama konut çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak görüşündeyim.
Peki dünya bize yardım etmeyecek bu süreçte.
Zannetmiyorum. Trump özellikle. Evet, yani hani bizim Amerika ile olan iyi ilişkimiz bir avantajdır. Bir takım siyasi getirileri ve ekonomik getirileri olabilir. Bir süre sonra o ilişki buraya sıcak para da çekebilir. Ama küresel stagflasyon ya da küresel durgunluk bence kaçınılmaz. Trump muhtemelen işte bu Avrupa Birliği ile, Kanada ile, belki Japonya ile makul, İki tarafın da ihtiyaçlarını bir ölçüye kadar karşılayacak olan anlaşmalar imzalayabilir. Ama Çin'le olan rekabetinin sona ereceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü orada arkasında yani Amerikan devlet stratejisi var. Amerika Çin'i ölümcül bir rakip olarak görüyor. Ve yani şu anda gizli gizli kimse o derin devlet helal olsun Trump diyor Çin'den. Dolayısıyla o rekabet devam edecek. Ve Çin'in büyümesi yani Çin çok iki tarafta zarar görecek. Yanlış anlaşılmak istemiyorum yani bu işi Amerika kazanır falan gibi. Amerika'nın canını okuyacak Trump. Yani oy verenler pişman olup faşizm isteyecekler bir daha Trump'a oy vermek için. Ama Çin de çok büyük kaybedecek. Ve Çin'in kaybetmesi Amerika'nın kaybetmesi kadar önemli. Çünkü Çin aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçısı. Bizi pek etkilemez. Yani bizi bu ikisi de etkilemez. Bizim Amerika'yla Çin'le ticaretimiz çok önemli değil. Çin'le tek taraflı zaten. Ama işte Brezilya gibi Asya'nın çeşitli bölgelerinden Çin'e yarım mamul madde satanlar falan gibi çok ciddi boyutta dayak yiyecekler. Dolayısıyla ben bir de faizler düşmeyecek yani. Fed faiz indirmez. Bunu akıldan çıkartmak lazım. Dolayısıyla global konjonktürde çok ciddi bir sıkıntı yaşanacağı düşüncesi.
Piyasa ne yapacak Türkiye'deki? Faiz de yüksek.
Faiz beni pek rahatsız etmiyor. Çünkü zaten borsa yabancı yatırımcıyla gider.
Onlar yok.
Yok. Ama onları faiz ilgilendirmez. Onları Türkiye'deki politik şoklar ilgilendiriyor. Çok ciddi bir şok yaşadılar. Çünkü Mehmet Şimşek yavaş yavaş Erdoğan'ın rasyonel davranacağına onları inandırmıştı. Ama rasyonel davranmak faizleri sıfıra indirmemekle kalmıyor. Yani siyasette de böyle olması lazım. Şimdi siz muhalefetin bir numaralı cumhurbaşkanı adayını hapse attığınızda o ülkeye bakış değişir. Bu politik şoklar devam edecek. Soru şu, gerek yerli gerek yabancı bu şoklara alışıp ya şoklar var da Merkez Bankası bize bir sigorta poliçesi satmış. Adı da güçlü TL politikası. Bunu sürdürebilecek mi diye sormaya başlarsa cevabı evettir. Ve Türkiye'ye yeniden sıcak para gelmeye başlar. Bunu önümüzdeki iki hafta içinde göreceğiz. Biz yani ben değil ama arkadaşlarım Merkez Bankası'nın günlük bilançosundan ne kadar rezerv kaybettiğini de kazandığını görüyoruz. Geçen cuma itibariyle 3 milyardan fazla yine rezerv gitmişti. Ama bu kalıcı mı emin değilim. Çünkü çok şok yaşadık. Yani bir deprem. Hani depremle diyeceksin yani DTH'ların ne alakası var? Abi bu işte yani insanlar bir şeyden korktuklarında dövize sığınıyorlar. Yani Türkiye'nin de geleneği bu. İkincisi işte bu operasyonlar ve bence daha önemlisi bu Müntazer Türkan'ın erken seçim geliyor şeyi piyasadaki algıyı mahvetti. Ama bu teoride yanılıyor olabilirim. Yani gerek büyük montanlı yerli yatırımcı, gerekse yabancı, ya bu ülkenin politikası tamamen batağa girdi, bundan sonra ne olacağı belli olmaz, biz dövize dönelim ya da paramızı yurt dışına kaçıralım ya da Türkiye'ye girmeyelim der. Bunu iki haftada görürüz. Çünkü siyasette gerginlik devam edecek. İki hafta içinde bu DTH'lardan TL'ye dönüş başlamazsa, merkez rezervleri erimeye başlarsa ciddi olarak endişeli olurum. Ama Türkiye'de bir döviz krizi olacak mı diye sorarsanız, turizm sezonu bitmeden bunu konuşmak için çok erken. O yüzden hala ben şu anda en karlı yatırımın TL mevduat olduğunu düşünüyorum. Ve tabii eğer çok yüksek paranız varsa bu TLRF fonları var, yani para piyasası fonları. Ya da özel bankacılık size özel hizmet veriyorsa çok daha yüksek getiriler sağlayabiliyor. Borsada hisse başında kazanç bitmez ama ben hisse takip etmiyorum samimiyetle. Borsanın yükseliş potansiyeline bakıyorum. Yani ciddi bir yabancı girişi görmeden, hani bir ay süreyle ayda 500 milyon falan, borsanın çok riskli bir yatırım olduğunu söylemeye iddia ederim. Çok ucuz olmasına rağmen. Hani bir yıl bekleyecekseniz alın. Bence karlı çıkarsınız. Ama şu anda açıkçası kendi tahminlerimden çok emin değilim.
Peki Atiye Bey, yabancı gelmediğini düşünüyorum. Bu arada yabancı gelip gelmesinden şunu sormak istiyorum. İmamoğlu operasyonu Davuzluğuna ya geldi. Bu yabancı çok mu emniyet veriyoruz? Anlayamadı ama operasyon geleceğini. Zaten bir ayda, bir buçuk ayda ana gündem buydu. Herkes biliyordu.
Ya Türkiye çok yakından izlenen bir ülke değil. Allah şükür biz o şekilde para kazanıyoruz yani yabancılara bilgi satarak. Sebebi de gayet basit. Yani yabancı portföyünde çok büyük payı olan ülkelere çok yakından takip eder. Onlar da Brezilya'dır, Çin'dir, Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. Ne bileyim işte yerine göre Vietnam'dır, Hindistan'dır. Hani
Biz hiç o sınıfa girdik mi? Çok takip eden sınıfına.
2012-2013'te girdik. Hı. Hatta BRICS artı T, yani Türkiye gibi. BRICS'in altında BRICS olmaya aday bir takım isimler buldular. Türkiye, Malezya, Vietnam gibi. Oralara gelmiştik. Ama şu anda bizim MSCI, yani Global Hisse Senedi Endeksindeki payımız %0.5'dir. Eurobondlar tarafında yüksektir. Orada zaten hala alışveriş devam ediyor. Ama yerel para cinsinden endekslerde de payımız düşüktür. Dolayısıyla eskiden çok farklıydı. Şu anda Türkiye'ye tahvil veya hisse senedi tarafında uzmanlaşmış bir fon yöneticisi bulmak çok güç.
Peki Atiye Bey, yabancı gelmedi. DTH'da bir çözümü yok. 15 gün dediniz. Yani bizi ne bekler?
Yani yaz aylarında yine rezerv biriktirmeye başlarız. Bu geleneksel, yapacak bir şey yok. Yani Ekim-Kasım'dan itibaren bu güçlü Türk lirası politikası sorgulanmaya başlar. Çünkü şunu biliyoruz, yani bu kortizon diye bir ilaç var. Bilmiyorum hiç kullandınız mı? Yani çok çabuk iyileştirir insanı, ayağa kaldırır. Ama bazı hastalıklarda sürekli kullanılması gerekir. O zaman kemik erimesinden obeziteye kadar her türlü yan etkileri görülür. Güçlü TL politikası da böyledir. Yani bir süre hakikaten faydalı olur. Hem para çeker içeriye, hem TL varlıkların cazibesini arttırır, hem de ithal malı enflasyonu düşürür. Ama bunu uzun süre kullandığınızda Türkiye rekabet gücü kaybeder, çok fazla ithalat yapar ve insanlar buradan nasıl çıkacaksınız sorusunu sormaya başlar. Bizde o dönem Ekim-Kasım'dır. Yani 2026 sonuna kadar bu politika sürdürülemez.
2026 sonuna kadar mı?
Yani 2026'nın bir yerinde artık makul, herkesin kabul edebileceği bir çıkış stratejisi bulunması lazım. Ya bütçe harcamalarını keseceksiniz, ya bir şekilde diyeceksiniz ki ben kuru artık piyasanın şeyine bırakıyorum, eline bırakıyorum. Nereye giderse gitsin. O zaman devalüasyon olur ama döviz krizi olmaz. Ama bu şekilde sürdürülemez. Yani bunu şu varsayımla söylüyorum, onu da açıklamak zorundayım. Yani Türkiye'deki hani Erdoğan'ın erken seçime falan gideceği yok, öyle bir şansı da yok zaten. Türkiye'deki bu siyasi gerginlik, aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Seçimlerin ertelenmesine kadar, sandığın önümüzden bir şekilde kaldırılmasına kadar devam edecek. Bu manzara değişmediği sürece Türkiye kış aylarından itibaren çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır.
Peki ne kadar sürdürüyor biz bu sıkıntılı dönemi? Yani seçim olmayacak diyorsunuz.
Ya sürdürürsün. Mesela
enflasyon yükselir.
Enflasyon yükselir. Bir de çok tatsız olur. 2023 seçimlerinden önce artık şirketler döviz alamıyordu. Bireyler yurt dışına 10 bin dolar dahi gönderseler masak kafalarına çöküyordu. Türkiye resmen sermaye kontrollerine girmişti.
O güne döner miyiz?
Dönme ihtimalimiz var. Evet. Bu siyasi gerginliğin devam ettiği ortamda global konjonktür ne olursa olsun 2026'da, yani gününü kestirmek güç arkadaşlar. Yani zaten o kadar zeki olsam portföy yöneticisi olurum ama karanlık günler bizi bekliyor.
Bunun olmaması için işte bütçe başta, maliye politika başta olmak üzere bugüne göre bambaşka bir politika uygulamamız lazım değil mi?
Tabii, yani bu işin iki yolu var. Ya siyasette gerginliği azaltacaksın. İkincisi, bütçe çok önemli. bütçe reformu. Ama bunun yanında bir de yani gelirler politikasını değiştirmek lazım. Herkesin işte yılda bir veyahut da 6 ayda bir aldığı zamları geçmiş enflasyona göre değil, beklenen Merkez Bankası'nın resmi tahminine veyahut da orta vadeli programdaki tahmine göre ayarlamak lazım. O da Erdoğan'a seçim kaybettir. Tek bizi kurtaracak olan çok kapsamlı bir vergi reformu. Ve işte yani Türkiye'nin vergisi alanları belli, hepiniz biliyorsunuz. Ama en başta yani size şöyle söyleyeyim. Geleneksel olarak bütçe gelirlerinin %70'i KDV, ÖTV'dir. O da 3-4 kalem maldan gelir. %30'u da gelir ve kurumlar vergisidir. Bunun tam tersine döndürülmesi lazım. Bunu başarırsanız hem Türkiye'nin kredi notu yükselir, hem ileride olabilecek sıkıntıları engellersiniz, hem de o zaman güçlü para politikasını istediğiniz kadar sürdürebilirsiniz.
Şimdi Atilla Bey, size bir anket sorusu soracağım. Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yönetildiğini yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz? Cevap vermeyebilirsiniz. Ne cevap? Son zamanlarda ülkemizin ekonomisi iyi mi yönetiliyor, kötü mü?
İyi ki bu soruyu sorun, çünkü ben hani pek çok eleştiri alıyorum bu konuda. Ekonomi çok kötü yönetiliyor. Ama bunun sorumlusu Mehmet Şimşek veya Fatih Karahan değil. Arkadaşlar, Türkiye'de her şeyi Erdoğan yönetiyor. Erdoğan izin vermedi hiçbir şey olmaz. Erdoğan'ın izin verdiği alanda Mehmet Şimşek'le TCMB ellerinden geleni yapıyorlar.
Yani kötü yönetiyor mu diyorsun?
Çok kötü yönetiyor. Yani senin bir kere desteklediğin kesimlerden veya seni destekleyen kesimlerden ve toplumun geniş kesimlerinden vergi almama gibi bir prensibin var. Bunu yıkamadığın sürece şey yapamazsın.
Metropol bunu anketini yapmış. Evet. AK Parti ve MHP tabanının %40'ından fazlası kötü yönetiyor demiş.
Tabii yani seçimlere kadar işler kolaydı. Çünkü enflasyon kadar insanları tatmin edebiliyordunuz gelirlerini. Hatta onun da üstüne çıkıyorsunuz. Ama bu işin sonu yok. Yani bu işin sonu hiperenflasyona gider. O yüzden frene bastılar. Ve frene basarken de en altta kalanları hiç düşünmediler. Onlar otobüsten düştü. 10 milyon 15 milyonluk bir kitle açıkçası birden dar gelirliden sefalet sınırının altına düştü. O yüzden tabii ki AKP, MHP tabanı
ortadan var.
Ya herkes aşağı geldi ama hani tamam, o benim açımdan çok ciddi bir sorun değil. Yani bir fedakarlık yapılacaksa hepimiz katlanalım ama o en alttaki kitlenin her halükarda korunması gerekirdi. O milli ve anayasal görevi yerine getiremedi hükümet. O yüzden de çok ciddi oy kaybetti ve bu değişmeyecek.
Birkaç tane soru rica ederim. Var mı soru?
Merhabalar, Alp ben. Kısa bir soru soracaktım. Kanal İstanbul projesi diyelim bir söylenti. Yani inşaat yapıyormuş gibi yapalım. Bu süre devam etsin ve arsaları 3'ten 10'a satalım. O zaman bu proje aslında mantıklı olmuş olabilir mi? Hem de Katarlılara satmış olacağız. Dışarıdan para gelmiş olacak vesaire. Aslında proje gerçeği böyle de olabilir. Gerçekten yapılmayacak olabilir yani.
Yani evet, iki şey de yararlı olabilir. Bir, Kanal İstanbul işte AKP'ye itibarı arttırır ama bütün anketlerde halkın Kanal İstanbul'a karşı olduğu çıkıyor. O yüzden faydası olmaz. İkincisi, senin söylediğin benden daha büyük keriz teorisi. Yani Katarlılar da hani paraları bol ama hiç keriz değiller. Hepsi son derece okumuş insanlar. Birkaç tanesi çıkar muhakkak ama kardeşim 2 milyon kişilik şehir kurmaktan bahsediyoruz ya. Yani hani bu kadar keriz varsa ben de onları tanımak istiyorum.
Ben Arda. Sormak istiyorum. 2025 yılı sonu ve 2026 sonuna kadar siyasi şoklara rağmen eğer Merkez Bankası güçlü durmaya devam ederse bu şartlar altında CDS düşer mi? Ya da 2026'da siz hani birazcık daha kara kış gelecek diyorsunuz, daha zor bir dönem yaşanacak diyorsunuz ama hani yatırım gelme ihtimali var mıdır dolaylı olarak sıcak para gibi?
Ya işte onu iki hafta içinde göreceğiz. Yani hakikaten beni sosyal medyadan tanıyorsanız çok somut tahminler yapan bir insanım. O yüzden sık sık yanılırım ama şimdi yapamıyorum. Çünkü çok değişik bir ortama girdik. Buna yerli ve yabancıların nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Yani manzara çok basit aslında. Bir tarafta sürekli sorun yaratan, kriz yaratan bir politik sistem var ve bu en kötüsüne kadar gidecek. Yani bunu göz önüne almalıyız. Özel'in tevkifi. Örnek olarak söylüyorum. Ya da seçimlerin 2035'e ertelenmesi. Böyle bir senaryo mümkün artık Türkiye'de. Tamam mı? Bu negatif. Öteki tarafta da daha önce de her koşulda rezervi eksiğe düşse de güçlü Türk lirası politikasını koruyacak ve belki de gerektiğinde faiz arttırarak dövize kaçış engelleyecek Merkez Bankası var. Benim şahsi kanaatim, insanların bir iki hafta içinde tamam yani adam politikada bir şeyler karıştırıyor ama benim vatanım değil, umurumda değil deyip Merkez Bankası'na dikkatlerini çekmeleri ve Türkiye'ye yeniden para girmesi ve yeniden TL'ye hızlı bir dönüş olması. Ama yanılıyor oluyorsan bunun maliyeti çok ağır olur. Yani yaz aylarında da bu dövize kaçış devam ediyorsa bunun sonu gelmez. Bir noktada insanlar bu dehlizin sonunun Merkez Bankası açısından da kötü olduğunu görürler. O yüzden çok basit bir soruya cevap arıyoruz. Cevaplarını da veride göreceğiz. O da şu: politik şoklar birikimcinin veyahut da yabancı yatırımcının hepsi birikimci. Davranışlarını kalıcı olarak mı bozdu güvenini, yoksa insanlar bu şoklara alışır mı?
Merhaba, Burak ben. Sorum şu, dün arkadaşlarla konuşuyorduk. Şunu soruyor, şunu merak ediyor insanlar. Muhalefet iktidara gelecekse, daha doğrusu muhalefet iktidara adaysa, hep daha önce de 2023'te de konuştuğumuz neler yapacağını anlatmalı. En basit haliyle mesela 5 maddede, 7 maddede sizce nasıl anlatılabilir? En öne çıkanlar ne olmalı?
Ya bu çok güzel hakikaten. Yani şu anda görebildiğim kadarıyla CHP iktidara gelse bir yıl içinde Türkiye batar. IMF gelir. Arkadaşlar ben muhalifim ama ekonomistim aynı zamanda. Yani kusura bakmayın, yani objektif konuşmak zorundayım. Çünkü bu adamların herkese para dağıtmak dışında planları varsa ben görmedim. Bir, vergi reformu bahsettiğim gibi. İkincisi, bütçeye çok büyük yük teşkil eden trafik garantileri, şehir hastaneleri falan gibi konularda bütün kontratların yeniden yapılıp riskin paylaşılması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki maliyetler bizi batıracak. Üçüncüsü, sosyal güvenlik reformu. Sosyal güvenlik reformunu ancak güçlü hükümetler iktidarlığın ilk 100 gününde yaparlar. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Emeklilik yaşı yükseltilecek. Ya bunun dışında çok şeyler sıralayabilirim ama bu üçü yapılsa kendi başına yeter. Hani Türkiye'yi uzun süre götürür.
25 sene sonra iktidara gelmiş bir parti bunu yapar mı?
Yok, dediğim gibi yani özellikle en büyük sıkıntım yok. Şu, hani tamam, gidiyorsun Yozgat'ta çiftçiyi şeye getirdin. Çok güzel, yani siyasi katılımı her zaman destekliyorum ama sen geldiğinde ne yapacaksın sorusuna çok somut bir cevap bulamıyorum. Yani sana işte mazotu ucuz vereceğim, arpayı tohumu ucuz vereceğim. Yani bunlar o anda belki hoş görünebilir ama çözüm değil. Ve zannederim seçmen de bunu hissediyor ki geçen sefer yine Erdoğan'a oy verdi. Dediğin gibi yani çok kısa, çok basit bir şekilde kimse seçmen kitleleri. Türkiye'de işte 3 büyük seçmen kitlesi var. 1- asgari ücretle çalışanlar, 2- emekliler, 3- tarım. Bunların sorunlarına hazineyi batırmadan ve toplumun zengin kesimi ya toplumda fon biriktirecek düzeyde olanları, Türkiye'ye fon aktaracak olanları rahatsız etmeyecek şekilde bir çözümle gelmen lazım. Bu da bütçe reformundan, yani vergi reformundan geçiyor. Ondan önce başka türlü bir çözüm bulunmasına imkan açıkçası görmüyorum yani. Yapabilir mi bilmiyorum. Şu anda öyle bir şey yok ama şunu da söylemek zorundayım. Özel yeni bir isim değil. 15 yıldır politikadaydı ve işte o kurultaya kadar da çok büyük başarısını görmedik ateşli söylevler dışında. O zamandan beri siyasi manevra gücünün çok yüksek olduğunu gösterdi. Önümüzdeki günlerde belki bu konuda da ortaya somut fikirler koymaya başlar.
90 günden geri saymaya başladık Trump'ın tanıdığı süre. Siz o süre sonra ne bekliyorsunuz?
Vallahi yani...
Uçacak mı ortak?
Çin'le olan şey bitmez. Çünkü Trump yalan söylüyor. Yani açıkçası biz diyor Çin'le çok faydalı görüşmeler yapıyoruz. Ertesi gün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan, yani Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geliyor. Biz konuşmadık bile Amerikalılarla diye. Ve bütün toplantılarda da böyle. İşte Japonlar ve AB heyetleri gitmişler. Açın, Financial Times'da yazıyor. Yani ben uydurmuyorum. Adamlar diyorlar ki ya ne istediklerini bilmiyoruz ki masaya bir teklif koyalım. Trump özellikle bu hani... tarifeleri arttırmakla kalsaydı belki ortaya credible bir tehdit koyar ve öteki ülkeler hakikaten kapısına koşardı. Ama böyle sürekli zikzak, ona istisna, bunu düşürdüm, şundan vazgeçtim dediği için bence bütün ülke, yani Vietnam şu bu, Vietnam'mış yok, Pakistan'mış, onu da anlaşma yapsan ne olur, yapmasan ne olur. Yani senin muhatapların belli: Japonya, Güney Kore, Çin ve Avrupa Birliği. Bunlarla sorunlarını çözebiliyor musun? Kanada ve Meksika tabii. Yani çözüleceğine dair hiçbir işaret görmüyorum. Ondan sonra da Trump tek taraflı olarak vazgeçerse hiçbir şey olmaz ve Trump seçim kaybeder. Böyle bir ikilemle karşı karşıyayız açıkçası. Ama çok somut fikir istiyorsanız bence Kanada Meksika ile çözülür. Japonya ile çözülmesi olasılığı yüksek. Avrupa Birliği ile çözülmez. Çünkü Avrupa Birliği'nden istenen siyasi mekanizmaya, daha doğrusu hukuksal mekanizmaya da giriyor. Bazı hukuk kurallarını, denetimle ilgili kurallarını değiştirmeleri isteniyor Avrupa Birliği'nden. Avrupa Birliği istese de bunu yapacak konsensüsü bulamaz. O yüzden Avrupa Birliği ve Çin'le olan, yani Trump vazgeçerse bilemem ama onun dışında hiçbir anlaşma beklemiyorum.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey, çok sağ olun. İnfo Yatırım'ın destekleyerek yaptığımız etkinliğin sonuna geldik. Yayının sonuna geldik.
Evet.
Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz herkese.
Çok sağ olun. Gerek toplantı öncesi sohbet, gerek toplantı esnasında ilgi ve sorularınız için hepinize minnettarım. Sağlıcakla kalın.
Görüşmek üzere.